Ayrım 35, sayfa 356. Ama belki de daha geç bir tarihte yazmış olanlardan biridir. Ya Cardan, Gerolamo Cardano 1501-1576, İtalyalı fizikçi, astrolog, gününün önde gelen matematikçilerinden. De Proprietà Vita Liber adlı otobiyografisinde karısını öldürmek suçuyla idam edilen oğlundan söz eder. Ya da Budeus, Guglielmo Budde 1467-1540, döneminin en önemli Yunanca bilgini, Paris'teki Collège de France'ın kurucusu. Ya da Petrarch, Francesco Petrarca 1304-1374, şair, hümanist, bilinen en eski şiirlerinden birisi olan Epistole Metreake'de 1.7, annesinin ölümünden söz eder. En ünlü yapıtı olan Rim in Morte di Laura'nın ikinci bölümünü Laura'nın ölüm üzerine yazmıştır. Ya da Stella. Burada söze edilen bir olasılıkla hümanistlerin andıkları biçimiyle Diogo de Stella'dır. Bakınız bu kitapta birinci bölüm not 9. Belki de ermiş birisi kilisenin ulularından Aziz Austin, Hippolu Aziz Augustinus İsa'dan sonra 354-430, annesi Monica'nın yaşamı ve ölümü onu çok etkilemiştir. Aziz Kiprian mı? Aziz Kiprianus İsa'dan sonra yaklaşık 200-258, Kartaca psikoposu, Afrika'da Hristiyanlığı yaymak adına ölen ilk din şehidi. Yoksa Bernard mıydı? Clairvaux'lu Aziz Bernard 1090-1153, 17 yaşındayken annesinin ölmesi üzerine kendini tümüyle dine adamıştır. Her neyse, demiştir ki dostlarımızın ya da evlatlarımızın ölümü ardından ağlamak için dayanılmaz ve doğal bir isteğe kapılırız. Ve Seneca, Lucius Annaeus Seneca, İsa'dan önce yaklaşık 55-tire İsa'dan sonra 37 veya 41 arası. Hatip, burada Burton'ın Anatomy of Melancholy'sinde 2.3.5 sözüne ettiği Controversia 5-30 adlı yapıtına gönderme yapılmaktadır. Seneca olduğundan eminim, bir yerlerde bu tür üzüntülerin bizleri belli bir telimizden yakalayıverdiklerini söyler. Filhakika, görmekteyiz ki Davut oğlu Absalom için, bakınız Kitab-ı Mukaddes 2. Samuel 18-33. Hadrian Antonius için, Antonius İsa'dan sonra yaklaşık 110 veya 2-130, İmparator Hadrianus'un İsa'dan sonra 76-138 gözlerindendir. Nil nehrinde boğulmuştur. Hadrianus, Orta Mısır'da kurduğu bir şehir olan Antiopolis'e onun adını vermiştir. Niobe, kızlı erkekli 6 ya da 7 çocuğu, Leto'nun 2 çocuğu tarafından öldürülmüş mitoloji kahramanı. Bu acıya dayanamadığını gören tanrılar tarafından Sipil Dağı'nda bir kayaya dönüştürülmüştür. Çocukları için ve Apollodorus ve Krito. Apollodorus ve Krito, Sokrates'in İsa'dan önce 469-399 yakınları, zehir içerek ölmesinde ona yardımcı olmuşlardır. Ölümünden önce Sokrates için gözyaşı dökmüşlerdir. Babam ise evladıyla arasındaki bağı farklı bir biçimde ele almaktaydı. Gerçekten de gerek eski gerek yeni tüm insanlardan farklı bir biçimde, çünkü ne Museviler ya da Romalılar gibi ağlayarak geçiştirdi hüznünü, ne Laponlar gibi günlerce uyuyarak, ne İngilizler gibi askıya alarak, ne de Almanlar gibi boğarak, ne küfretti, ne lanetler okudu, ne aforoz etti, ne kafiyelere döktü, ne de ıslıkla lilla buller oladı. Ama gene de başından savmayı başardı. Aselat meyapları izin verirlerse bu iki sayfa arasına bir öykücük sıkıştırmak istiyorum. Tuli, kızı Tullia'nın İsa'dan önce 45 yılında ölmesi Tilius'u, Cicero, çok üzmüş. Consolatio adlı yapıtını bu nedenle yazmıştır. Stern'in bu konuya değinme biçimi Burton'ın Anatomy of Melankolisini 2.3.5 anımsatır. Sevgili kızı Tülya'yı kaybettiğinde önce yüreğine sığındı. Doğanın sesini dinledi ve kendisininkini onun koynuna salıverdi. Ah Tülya, kızım benim, evladım, dur, durul, sakinleş. Ah, o benim Tülya'mdı. Benim Tülya'm, sanki hala görüyorum Tülya'mı, işitiyorum Tülya'mın sesini. Tülya'mla konuşmaktayım sanki. Lakin felsefenin ambarına dalıp yazılanları karıştırmaya başlayınca, bu gibi durumlarda nice yüce sözler edilmiş olduğunun ayırdına vardığında, kimseler anlayamaz, der ünlü hatip. Nasıl mutlu oldum, nasıl keyiflendim. Babam en az Marcus Tullius Cicero kadar belagat sahibi olduğundan emindi ve eğer ben şu anda tam tersini düşünmekteysem, inanın nedeni bu sarsılmaz inancının onun hem gücü hem de zaafı olması yüzündendir. Gücüydü çünkü doğası gereği güzel konuşurdu babam. Zaafıydı çünkü saat başı yeteneğini gösterebilmek için bir bahane arar, ne yapar eder dirayetli ya da zekice ya da hınzırca bir şeyler söylemeyi başarırdı. Başına art arda felaketler gelmediği sürece var gücüyle boğuşarak amacına ulaşırdı. Babam için dilini bağlayan herhangi bir lütuf ile dilini çözen herhangi bir bela arasında fark yoktu. Çünkü mesela çektiği nutuktan duyduğu keyif 10 ise başına gelen bela azami 5 olmaktaydı. Bu yüzden de her zaman en azından yarı yarıya galipti ve sanki bütün bunlar başına hiç gelmemişçesine yoluna devam ederdi. Babamın ev içi hallerine dair bir ipucundan söz etmek istiyorum. Aksi halde davranışları ancak tutarsız olarak nitelenebilir. Hizmetçilerin aldırmazlığından ya da beceriksizliklerinden kaynaklanan ya da aile hayatında kaçınılmaz olarak baş gösteren başka beklenmedik kazaların neden olduğu öfke krizleri, daha doğrusu bu krizlerin süresi bilinen hiçbir tahmin ya da varsayımla açıklanamazdı. Babamın çok sevdiği küçük bir kısrağı vardı. Onu sadece kendisinin bineceği bir gezinti atı doğurması için harikulade bir Arap atının yanına göndermişti. Babam tüm projelerine neşeyle, umutla sarılırdı. O yüzden de yakında edineceği atından aşırı bir güvenle söz etmekteydi sürekli. Sanki at kendi kapısında yetiştirilmiş, eğitilmiş, eğerlenip dizginlenip binilmeye hazır hale gelmiş gibi, ancak Obediha'nın bir ihmali yüzünden ya da başka bir nedenle babamın tüm umutlarına rağmen sonunda onu kapıda bekleyene olsa olsa katır denilebilirdi. Hem de cinsinin en çirkini. Annem ve Toby amcam babamın Obediha'yı düpedüz öldüreceğini ve bunun bir felaketler zincirinin başlangıcı olacağını düşünüyorlardı. Şuna bak, düzenbaz herif diye çağırdı babam eliyle katırı işaret ederek. Ne yaptın? Ben yapmadım dedi Obediha. Nasıl emin olabilirim ki diye kükredi babam. Kendi hazır cevaplığı babamın gözlerinde zafer ışıkları çaktırdı. Aslında sözlerindeki eski Yunan tuzu yaşartmıştı gözlerini ve Obediha'ya bir daha tek bir söz edilmedi bu konuda. Biz gene ağabeyimin ölümüne dönelim. Felsefenin her konuda söyleyeceği güzel bir söz vardır. Ölüm konusunda ise bir kitap dolusu. İşin acıklı yanı babamın aklına hepsinin birden üşüşmesiydi. Onları belli bir sıraya koymak, onlardan tutarlı, anlamlı bir dizi oluşturmak çok güçtü babam için. Babam da aklına gelenleri aklına geldikleri gibi sıralayıverdi. Kaderin kaçınılmazlığı. Magna Carta'nın ilk maddesi, parlamentonun ebedi ve ezeli hükmü, sevgili kardeşim, herkes ölümlü. Eğer oğlum ölmeyebilseydi, bu çok şaşırtıcı olurdu. Gerçi ölmedi ya. Krallar ve prensleri bizlerle aynı baloda dans ederler. Joseph Hall, Letters, Mektuplar 2.9. Ölmek, doğaya olan borcumuzu, vergimizi ödemek demektir. Anılarımızı ebedi kılacak mezarlar ve anıtlarla öderiz borcumuzu ve içlerindeki en mağrur piramit, zenginliğin ve bilimin başyapıtı, şimdi doruğundan yoksun, kopuk başıyla süslüyor gezginlerin ufkunu. Babam aklına her geleni kolayca sıralayabildiğini fark ettiğinden rahatlamıştı, sözünü sürdürdü. Krallıklar ve eyaletler, şehirler ve kasabalar, onlar da sonlu değiller midir? Ve onların harcını karan ve onları yükselten ilkeler ve iktidarlarda, çeşitli evrimler geçirdikten sonra yerle yeksan olmamışlar mıdır? Kardeşim şendi, dedi Toby amcam, evrim sözcüğünü duyar duymaz piposunu ağzından çekerek. Devrim demek istedim, dedi babam. Tanrı adına elbette ki devrim kardeşim Toby. Evrim saçmalık. Hiç de saçmalık değil, dedi Toby amcam. Asıl saçmalık böyle bir söyleyişi bu yüzden yarıda kesmek değil mi, diye haykırdı babam. Lütfen sevgili Toby, diye sözünü sürdürdü, kardeşinin elini tutarak. Lütfen, lütfen, senden istirham ediyorum, bu buhran anında sözümü kesme. Toby amcam piposunu yeniden ağzına götürdü. Hani nerede Troy? Troya, Truva. En ünlü ve en gizemli klasik dönem şehri. Bunu izleyen liste Burton'ın Anatomy of Melancholy'sinden 2.3.5 alınmadır. Ve Mycenae. Mycenae, Argive Ovası'nın kuzeydoğusunda yer alan stratejik öneme sahip şehir, İsa'dan önce 1120'de Dorlar tarafından yıkılmıştır. Tibes. Tiebia, Bocation Ovası'nın güney sınırında yer alır, zamanının en önemli şehirlerinden olması İsa'dan önce 336'da Büyük İskender'e karşı ayaklananlar tarafından yıkılmasını engelleyememiştir. Ve Delos, Ege'de küçük bir ada, Odise'de adı ünlü bir şehir olarak geçer. İsa'dan önce 1. yüzyıla kadar önemini korumuş, sonra hızla çökmüştür. Persepolis, Pers İmparatorluğu'nun başkenti, İsa'dan önce 331'de İskender tarafından yakılıp yağlanmıştır. Agrigentum, Sicilya'da, Agrigento'da önemli Yunan, İsa'dan önce 6-5. yüzyıl ve Roma, İsa'dan önce 244 kalıntılarının bulunduğu bir sit, diye sözünü sürdürdü babam. Elinden bırakmış olduğu posta arabası yol rehberini yeniden eline almıştı. Nineve'ye. Ninif, Ninova, Asur İmparatorluğu'nun başkenti. İsa'dan önce 612'de Kisakres ve Nabopolassar tarafından fethedilene kadar antik çağın merkezi olarak bilinir. Ne oldu? Ya da Babilon'a? Babil, İsa'dan önce 7 ve 6. yüzyıllarda Kalde Krallığı'nda önemli bir ticaret merkezi ve etkin bir şehirdir. İsa'dan önce 2. yüzyılda Traianus ancak kalıntılarını görebilmiştir. Kardeşim Toby ya da Sizicuma. Sizikus, bugünkü Türkiye'nin kuzeybatısında İsa'dan önce 756'da ve sonra yeniden İsa'dan önce 675'te kurulmuştur. Stratejik önemi vardır. Ticari önemi nedeniyle Bizans'ın rakibiydi. İsa'dan sonra 675'te Araplar tarafından yıkılmıştır. Ve Mitilene. Mitilene ya da Mitilene, Ege Denizi'ndeki Lesbos adasının limanı. Güneşin altındaki en güzel şehirler artık yok yeryüzünde. Geriye ancak adları kaldı ve onlar bile, ki çoğu yanlış yazılmıştır, yok olup gitmekteler. Zamanla tümü unutulacak ve sonsuz bir gecenin tüm parçalarına karışacaklar. Dünyanın kendisi de kardeşim Toby bir gün son bulacaktır. Asya'dan geri dönerken İcinya'dan Megara'ya, bu bölüm Cicero'nun Servius Sulpicius Rufus'a, ölümü İsa'dan önce 43, kızı Tullia'nın ölümü nedeniyle yazdığı taziye mektubundan alınmadır. Anatomy of Melancholy'den 2.3.5 yeniden yazılmadır. Yelken açtığımızda bu ne zaman olmuş olabilir diye düşündü Toby amcam. Etrafı seyretmekteydim. İcina arkamda kalmıştı, Megara önümde, Piraeus sağımda, Korintos solumdaydı. Şimdi ise dünyanın nice pırıltılı şehri yerle yeksan olmakta. Heyhat, heyhat, dedim kendi kendime. Bunca güzellik gözlerimizin önünde gömülüp giderken insan bir erkek evladı öldü diye nasıl böyle kahredebilir kendini? Hatırla dedim gene kendi kendime. Unutma, sen bir erkeksin. Şimdi bakın, amcam Toby bu son paragrafın Servius Sulpicius Tully'ye yazmış olduğu taziyet mektubundan bir alıntı olduğunu bilmiyordu. Amcam kendi halinde bir adam olup antik dönem yapıtlarının tümü hakkında bilgi sahibi olmadığı gibi onlardan yapılan alıntılara da aşina değildi. Babama gelince ticari ilişkileri nedeniyle Türkiye ile ilgilenirken 3 ya da 4 kez Doğu Akdeniz'de bulunmuş, bir seferinde 1,5 yıl boyunca Zant'ta kalmıştı. Zante, belli başlı İonya adalarının en güneyindeki başkenti. Amcam Toby doğal olarak babamın bu sıralarda Arkipelago, Ege Denizi, üzerinden Asya'ya bir yolculuk yaptığını, babam Eginia arkada, Megara önde, Piraeus sağda vesaire vesaire anlatırken onun gerçekten de kendi yaptığı bir deniz yolculuğundan ve bu yolculuğuna ilişkin düşüncelerinden söz ettiğini sandı. Bu babamın üslubunun bir parçasıydı. Pek çok yetenekli eleştirmen daha kötü temeller üzerine iki hikaye birden dikivermiştir. Lütfen ağabey, dedi Toby amcam. Sözünü kesmek niyetinde olduğunu belirtmek için piposunun ucunu zarifçe babamın eline dokundurarak ve fakat onun sözünü bitirmesini sabırla bekleyerek. İsa Efendimizin doğumdan sonra kaçıncı yılda cereyan etmişti bu anlattıkların? İsa Efendimizin doğumuyla ilgisi yok bunun, dedi babam. Mümkün değil, diye haykırdı Toby amcam. Cahil, dedi babam. İsa Efendimizin doğumundan 40 yıl öncesine ilişkinde anlattıklarım. Amcam Toby bunu ancak iki yoldan açıklayabilirdi. Ya babam dünyayı dolaşıp durmaya lanetli Yahudinin ta kendisiydi ya da üzüntüden aklını kaybetmişti. Gökyüzünün ve yeryüzünün efendisi Ulu Tanrı onu korusun ve aklını başına getirsin diye dua etti gözleri yaşlarla dolan Toby amcam sessizce. Babam onun gözyaşlarını anlattığı hikayenin başarısına yorarak keyfi daha da artmış bir halde söylemini sürdürdü. İyi ile kötü arasındaki fark kardeşim Toby sanıldığı kadar büyük değildir. Sözüne böyle başlamış olması Toby amcamın kuşkularını gidermeye yeterli değildi. Çalışma, üzüntü, keder, hastalık, yoksulluk ve ıstırap hayatın çeşneleridir. Ne işe yarar ki, dedi Toby amcam kendi kendine. Oğlum öldü, isabet. Böyle bir fırtınada, böylesi bir mazerete demir atarak durmaya çalışmak utanç verici. Ama o bizlerden ebediyen ayrıldı. Öyle olsun. Kel olana kadar sürekli olarak berberinin makası altına yatmaktan kurtuldu. Bir ziyafette patlayasıya yemek yemeden ziyafetten ayrıldı. Bir kutlamada kör kütük sarhoş olmaktan kurtuldu böylece. Trakyalılar çocukları doğduğunda ağlarlardı. Biz de neredeyse ağlamak üzereydik, dedi Toby amcam. Ve birisi öldüğünde bayram edip eğlenirlerdi. Haklıydılar. Ölüm şöhretin kapılarını açar ve ardından da kıskançlığın kapısını kapatır. Köleyi zincirlerinden kurtarır, köle sahipliği görevini bir başkasının sırtına yükler. Hayatın ne olduğunu bilen, yaşamdan bucak bucak kaçan birini göster bana. Ben de sana özgürlüğünden korkan bir mahpus göstereyim. Açlık duymamak sevgili kardeşim Toby daha iyi değil mi? Hiç yemek yememekten. Dikkat buyurunuz, iştahımız birer hastalıktan başka bir şey değildir. Daha iyi değil mi hiç susamamak, susamıyorum diye ilaç almaktan? Tasalardan, kaygılardan, aşk ve ıstıraptan, yaşamın tüm coşturucu ve kahredici buhranlarından arınmış olmaktansa, ertesi sabah yeniden yola koyulmak üzere akşamları hanına yorgun argın dönen bir gezgin olmak daha iyi değil mi? Görünüşte o kadar ürkütücü değil kardeşim Toby. İnintiler ve kasıntılardan ölüm döşeğindeki bir adamın odasında sümkürüp gözlerini yatak örtüsünün kenarına silmekten. Ama bütün bunları kaldır at. Geriye kalan nedir? Yatakta ölmektense savaşta ölmeyi yeğlerim. Cenaze arabalarını, ağıt okuyanları ve matem elbiselerini, nişanları, madalyaları ve diğer ıvır zıvırı bir yana bırakırsan geriye ne kalır? Savaşta ölmek daha iyi, diye sözünü sürdürdü babam gülümseyerek. Ağabeyim Bobby'yi tümüyle unutmuştu. Nereden bakarsan korkunç. Düşün hele kardeşim, biz varsak ölüm yok, ölüm varsa biz yokuz. Toby amcam piposunu ağzından çekip bu önerme üzerinde düşünmeye koyuldu. Babamın nutuk atma yeteneği bir adamın tek başına baş edemeyeceği denli hızlıydı. Babam Toby amcamın fikirlerini de peşi sırada sürükleyerek sürdürdü sözünü. Bu nedenle diyordu babam, hatırlatmakta yarar var. Ölümün yaklaştığını hissettiklerinde nice nice ünlü kişi yaşamlarında pek bir değişiklik yapma gereğini duymamışlardır. Vespasyan, Stern bu ve bunu izleyen isimleri Francis Bacon'ın, bakınız bu kitapta 34. bölüm not 1, Ölüme Dair adlı denemesinden almıştır. Titius Flavius Vespasianus'un İsa'dan sonra 9-79 yaşamını kaleme alan Suetonius imparatorun son sözlerinin eğer yanılmıyorsam tanrılaşıyorum olduğunu söyler. Oturağında ıkınırken Galba, Servius Sulpius Galba, İsa'dan önce 3- İsa'dan sonra 69, Plutarkos'a göre suikaste uğradığında son sözleri "Vurun, eğer Romalılar için böylesi hayırlıysa" olmuştur. Ölüm hükmünü duyduğunda Septimus Severus, Lucius Septimus Severus, İsa'dan önce 145-6-211, Roma İmparatoru Dio Cassius'a göre son sözleri "Gelin, buradan vurun, eğer yapabileceğim başka bir şey kaldıysa" olmuştur. İdam kararı kendisine okunduğunda Tiberius Julius Caesar Augustus, İsa'dan önce 42, İsa'dan sonra 37, Tacitus Annals da Tiberius'un ölüm döşeğindeyken bedeni ve ruhu artık onu bırakmak üzereydi ama belli etmemeye çalışıyordu der ve imparatorun öldüğü sanılıp yerine Caligula imparator ilan edildiğinde Tiberius'un birden kalkıp oturduğunu, Caligula'nın derhal kaçtığını ve Hassa alayı kumandanı Macron'un Tiberius'u boğarak öldürdüğünü yazar. Ölmüş gibi yaparken Caesar Augustus, Suetonius Caesar Octavius Augustus, İsa'dan önce 63, İsa'dan sonra 14, son sözlerinin Livia yaşamın boyunca aşkımızı unutma elveda olduğunu söyler. Bir iltifat marifetiyle öldüler. Umarım samimi bir iltifattı dedi Tommy amcam. Kendisine değil, karısınaydı iltifat dedi babam.